Fikir Turun'un 1 Nisan 2024 tarihli Türk Mizahı'nın Kanonik Öyküsü başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Hikmet Temel Akarsu, seslendiren Nalan Güreş Demirel. İnsanların en temel ihtiyaçlarından ve aynı zamanda onu hayvanlardan ayıran en önemli davranış biçimlerinden biri mizahtır. Mizah yapma ve algılama yetkinliği aynı zamanda bir toplumun gelişmişliğinin de ölçütü olarak değerlendirilir. Bu edimin önemi insanlık tarihi boyunca kavranmış ve bu alanda sadece bir literatür oluşmasına yol açmamış, aynı zamanda davranış, yaşayış ve hatta hayatı algılayış kalıplarının değişmesine de kapılar aralanmıştır. Özel bir gün, 1 Nisan. Mizah ihtiyacı ve gönenci insanlığı öylesine sarmıştır ki, Noel, Paskalya, Yılbaşı, Sevgililer Günü, Nevruz, Hıdrellez, Kandiller gibi insanlık için büyük önem taşıyan kimi dini ritüel ve gelenekler söz konusu olduğunda, periyoda bağlanan özel günlerden bir tanesi de mizah ve şaka için tahsis edilmiştir. Şaka günü olarak 1 Nisan benimsenmiş ve bu özel gün neredeyse bütün ülkelerde coşkuyla fiiliyata geçirilmiştir. Peki, herhangi bir başka gün değil de neden 1 Nisan böylesi özel bir geleneğe tahsis edilmiştir, onu da kısaca açıklayalım. Eskiden Rumi takvime göre yeni yıl ekinoks olarak bildiğimiz tarihlere yakın bir gün olan 1 Nisan'da başlarmış. 1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles yeni yılın başlangıcı olarak 1 Ocak tarihini belirlemiş. Fakat tüm yeniliklerde olduğu gibi toplumun bunu benimsemesi zaman almış. Yeni yıl başlangıcını hala 1 Nisan olarak kabul edenlere Poisson d'Avril yani Nisan balığı adı verilmiş ve onlarla bu şekilde alay edilmiş, şakalar yapılmış. Gel zaman git zaman bu gelenek tüm ülkelere yayılmış. Bu geleneğin kökenleri ta pagan çağına kadar gider. Pagan kültüründe 1 Nisan Faust bayramı, Antik Roma'da Hilarya bayramı, Hindistan'daysa 31 Mart'ta Holi bayramı kutlanır. Keloğlan masalları. Türk toplumu şakayı, mizahı, ironiyi, hicvi, humoru içselleştirmiş, kendi yaşam dairesine vazgeçilmez bir unsur olarak katmış ve bu konuda inanılması güç bir literatür ve külliyat yaratmış, edebiyatının ana aksarından biri olarak mizahı geliştirmiş bir toplumdur. Türk edebiyatında mizahın menşeini yazılı olmayan masal kültüründen ve darbı meselelerden başlatmak gerekir. Ki bunların en ünlüsü ve en görkemlisi hiç tereddütsüz Keloğlan masallarıdır. Keloğlan masalları, Türk Altay mitolojisinden köken alır. Daha sonra geniş bir coğrafyada etki alanı oluşturur. Keloğlan'ın serüvenleri Arabistan, İran, Kafkasya, Orta Asya, Rus ve Batı Avrupa masallarında muhtelif nüanslarla anlatılır. Kazakistan'da Taş Zabala, Azerbaycan'da Keçel Yeğen, Kerkük'te Keçel Oğlan, Türkmenistan'da Kelce Batır, Kırım'da Taz Oğlan, Altaylar'da Tastarakay, İran'da Keçel, Gürcistan'da kel kafalı kas çobanı olarak boy gösterir. Masalın başlangıcında kafası kel, naif, sarsak, fakir, hafif salak bir köylü olan, bir tür mahcur olarak sunulan Keloğlan, ilerleyen bölümlerde son derece akıllı, erdemli ve başarılı bir köylü çocuğu olduğu ortaya çıkar. Masalın sonunda ya bir kral alt edilmiş, ağzının payı verilmiştir ya da erişilmez sanılan bir prensesin sevdasına duçar olunmuştur. Ama her ne olursa olsun masalın sonunda Keloğlan bir ibret meseli oluşturmuş ve topluma bir erdem mesajı vermiş olur. Nasrettin Hoca. 13. yüzyıla tarihlenen Nasrettin Hoca'yı Türk mizah edebiyatının en büyük şahsiyeti, babası, yapı taşı ve efsane kişiliği olarak değerlendirmemiz gerekir. Bizler 20. yüzyıl boyunca Nasrettin Hoca'yı gerçekliği tartışılır bir masal anlatıcısı, latif bir bilge, fıkralarıyla topluma neşe saçan bir büyük zeka olarak bildik. Fakat son dönemde Türkiye'de yürütülen edebiyat araştırmaları sonucunda Nasrettin Hoca'nın çok daha fazlası olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Nasrettin Hoca aslında Ahi Evran'ın ta kendisidir. Asıl adı Hacı Nasiruddin el-Hoyi'dir. Azerbaycan'ın Hoy kentinde doğmuş ve Diyar-ı Rum'a göçmüştür. Ahi Evran yani Nasrettin Hoca Türk halkının gerçek sevgilisi, bilgesi, kahramanı ve ruhudur. Darbu meselleri zekice ve güçlüdür. Söylenceleri dilden dile aktarılmıştır. çağın yaşam tarzına nazaran inanılmaz bir humor, espri ve mizah gücü taşır. Emsalsiz bir bilgelik kalıtı olmakla kalmaz, topluma ruh veren ve onu daha mülayim, daha mutlu, daha anlayışlı, daha gelişkin hale getiren bir mizahi retoriği vardır. Fıkraları bugün bile erişilmez varsallıktadır ve ruhumuzu aydınlatır. Gölge Oyunu, Karagözde Hacivat. Kanonik yaklaşımda sıra 14. yüzyıldaki gölge oyunu Karagözde Hacivat'a gelir. Muşahhas kişilikler olup olmadıkları meçhul bu iki gölge oyunu kahramanı taklit ve diyaloglarla toplumsal mizah ve hicve derinleştirirler. Orhan Gazi devrinde Bursa'da yaşamış çok sevilen iki inşaat ustasıdırlar. Nükteli konuşmalarıyla işçileri oyaladıkları için cami inşaatının zamanında tamamlanamadığı düşünülerek başlarının vurdurulduğu ama ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşleri tarafından hatıralarının yad edilmesi için gölge oyununa nakledildikleri rivayet edilir. Bu konuda tevatür muhtelif olsa da önemli olan bu iki karakterin ortaya çıkardığı mizahın tüm toplumu motive etmiş olmasıdır. Türk Hiciv Sanatı. Bu alanda ürün veren heccavların önde gelenleri Şeyhi 15. yüzyıl, Cafer Çelebi, Zati 16. yüzyıl, Nefi, Bahai, Nevai 17. yüzyıl, Osmanzade Taip, Haşmet, Kani, Sururi 18. yüzyıl, Ayni, Kazım Paşa, Ziya Paşa, Şair Eşrep'tir 19. yüzyıl. Yaklaşık 400 yıl süren bu dönemde Türk edebiyatının şiirden sonraki ikinci büyük formu hiciv sanatı olmuştur. Divan edebiyatının saraydan beslenen ve metiyeler dizerek ulufe derleyen resmi şairlerinin hilafına heccavlar zaman zaman dolaylı anlatım ve alegorilerle sistemi, düzeni, devleti ve sultanı gülerek, eğlenerek, humor ve mizah katarak zengin bir edebi duyguyla eleştirmişlerdir. Bu eleştirilerin dozu arttığı ya da açığa çıktığı zamanlar kelleler gitmiş, sürgünler yaşanmıştır. Dolayısıyla hiciv sanatı büyük cesaret ve yetenek gerektiren bir mizah türü olarak zaman zaman taşlama ve yergi adlarını da alarak toplumumuzda görkemli, itibarlı kökler edinmiştir. Mizah dergileri. İntihat devri gelip çattığında ve daha sonrasında mizah, eleştiri, yergi, taşlama, hicviyenin alıp başını gittiğini, özellikle de İstanbul'da çok sayıda mizah dergisinin çıkmakta olduğunu görürüz. Bunlar Osmanlıca dergiler ve Cumhuriyet dönemi dergileri olarak genişçe bir liste oluştururlar. Burada bu dergilerin tümünü enine boyuna incelememiz mümkün olmadığı için söz konusu dönemlerin ruhunu anlatmakla ve önem taşıyan birkaç tanesini zikretmekle yetineceğiz. Fakat öncelikle bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum. Zorlu yaşamlar sürmüş, bazı yazarların adlarını hayretle mizah yazarları arasında görürüz. Bu ilk başta şaşırtıcı gelebilir. Ama dikkatli baktığımızda ülkede ve toplumda hicviyenin elbise değiştirerek muhteşem bir dönüşüme öncülük ettiğini görürüz. Örneğin, trajik ve kısa hayatıyla büyük acılara duçar olmuş büyük öykücü Ömer Seyfettin'i kim mizah yazarı olarak anmak ister? Oysa paradoks tam da buradadır. Türk edebiyatının en muhteşem eleştirel karakteri Efruz Bey'in yaratıcısıdır Ömer Seyfettin. Efruz Bey de yüzeysel ve mondan bir kişilik, uçarı bir şahsiyet ve bir sorumsuzluk abidesi olarak Türk erkeği kıyasıya taşlanır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında aykırı edebiyatı, bohem yaşantısı, akıl almaz düzeyde zekice sarf edilmiş özlü sözleri, dahil olduğu meclislerdeki ahvali ve deliliğin arkasına saklanarak yürüttüğü muhteşem hicviyle Neyzen Tevfik'in mizah alanında yeni bir zirve yaptığını görürüz. Azab-ı Mukaddes adlı eserinde delilikle dahilik arasındaki o eşsiz salınımı hayranlıkla müşahede ederiz. Orhan Kemal'i kim bir mizah yazarı olarak tasvir edebilir? Fakat keyfiyet böyledir. Murtaza adlı karakteri anlattığı aynı adlı romanında Orhan Kemal inanılmaz bir toplumsal taşlama, inanılmaz derin bir ironi yapar. Yetmez, sırada Aziz Nesin var. Türk edebiyatının en çarpıcı karakterlerinden olan ve bugün bile gündemden düşmeyen Zübük'ün aynı adlı romanı mükemmel bir yergi, mükemmel bir mizah şaheseridir. Aziz Nesin, toplumdaki dönüşümlere mizah yoluyla mücadele etmeye çalışmış, inanılmaz bir yazı makinesidir. Sayısız mizah öyküsü ve romanlar yazarak geniş kitlelere muhalefetin yolunu göstermiştir. Tabloyu genişletmek mümkündür. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, genç cumhuriyetin paradigmasıyla dalga geçen müthiş bir hicviyedir. Bu hicivci tayfaya Vala Nurettin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Orhan Seyfi Orhon, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Peyami Safa, Yusuf Ziya Ortaç, Refik Halit Karay, Ahmet Haşim gibi çok sayıda majör yazarı dahil edebiliriz. Bu yazarların bir kısmı Akbaba 1922, Aydede 1922, Marco Paşa 1946 gibi entelektüel seviyesi çok yüksek, edebi damarı çok güçlü, uzun soluklu, etkili dergiler çıkararak zaman zaman idareye, zaman zaman milli mücadeleye, zaman zaman tek partiye muhalif etmişler, kısacası Hicviye'nin dolaylı anlatımına sığınarak toplumsal ilerlemenin motoru olmaya çalışmışlardır. Bu dönemlerin arkasında gelen Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı romanı bir fenomen olmuş ve toplumun tamamını önüne katıp sürüklemiştir. Sosyal gerçekçiler döneminde Muzaffer İzgü, Çetin Altan, Yalçın Pekşen, Halit Kıvanç gibi başka mizahi nesir yazarları da çıkmıştır. Kısacası 1980'e kadarki mizah yazarları taşlama, hiciv ve yergi formunda kaleme aldıkları eserleriyle muhteşem bir eleştirel kozmos yaratmışlardır. 70'lerin ortalarından itibaren toplumun içine girdiği çatışmalı ortam ve 1980 darbesi mizahın aktığı yatağı bir kere daha değiştirmiştir. Batı destekli 1980 darbesi edebiyatçıyı düşman bellemiş ve onların gelişim alanlarını adeta yok etmiştir. Ekonomik nizamsa doğrudan serbest piyasa ekonomisine döndürülmüş ve toplum ağır bir baskı altına alınmıştır. Bu dönemlerde 70'lerde Babali'de çıkan ve olağanüstü satış rakamlarına oluşan Oğuz Aral'ın Gırgır dergisine alan açılmış, biraz avam, politikaya usturuplu dokunan, çizgilerle iş götüren bir mizaha yol verilmiştir. Akabinde Gırgır emsali dergiler çoğalmış, hızlı kentleşme, toplumdaki arabeskleşme ve kitle kültürünün hakim olmasıyla grotesk bir mizah anlayışı ön plana çıkmış, kaba saba espriler, belden aşağı sezdirmeler, pars ve sokak ağzıyla mizahın eleştirel gücü dejenere edilmiştir. Bu dönemde Mustafa Kamil Zorti mahlasıyla yazıp, nitekim serlevhasıyla darbe liderini eleştiren ve yetenekli genç yazar gibi benzerleri de çıktıysa da bunlar hiçbir zaman edebi kumaşa sahip olanlar kadar yakıcı, etkili olamamıştır. Tekin Aral, Ferhan Şensoy, Gani Müjde, Atilla Atalay, Şükrü Yavuz, Küçük İskender, Metin Üstündağ gibi isimler iş bu mizah dergileri furyası esnasında öne çıkan yazarlar olmuşlardır. Postmodern edebiyat ve mizah. 90'lardan itibaren postmodern edebiyat yazım piyasasına hakim olur. Postmodern edebiyat, rasyonelite ve modernite karşıtı olup neoliberal ekonomik nizamın yansıması olarak vücut bulur. Neoliberal ekonomik düzende eleştirel düşünce sevilmez, istenmez. İlk başta eleştirmen yok edilir. Dolayısıyla 90'lardan itibaren Türk edebiyatında eleştirinin ve hicvin kaybolduğunu görürüz. Bunu icra etmeye çalışan yazarlar mahkemelerde süründürülür, kuvvetli mahfiller tarafından önleri kesilir, yazacak mecra bulamazlar, parasız, işsiz bırakılırlar ve itibarsızlaştırılırlar. Böylece dikensiz gül bahçesi oluşturulur ve gazete eklerinden pompalanan kazip şöhretler üzerinden endüstriyel edebiyata geçilir. Bu dönemde varlıktaki özgün hiciv yazılarıyla Aydın Muhiti, Serlehvalı hicviyeler yazan Hezarfen Hezeyan Çelebi ve Dünya Kitap Ekin'de mülemma tarzı hicviyeler kaleme alan İrfan Kül Yutmaz'ın yazılarını kuğunun son ötüşü olarak betimlemek gerekir. Bir süre sonra onlara da kapılar kapanır ve en eski edebi formlarımızdan biri olan hiciv edebiyattan kovulur. Acı tablo, niteliksizlik. Zamanla mizan ve hicviyenin ana beslenme kaynağı olan siyasette algılama değişir. Bir zamanların eleştiri ve humora son derece açık, esprili, mülayim ve tahammüllü politikacıları Tonton Turgut Özal, Espiritüel Necmettin Hoca, her türlü hicve hoşgörüyle bakan bir bilen gibi rint meşrep politikacılar yerlerini hırslı, somurtkan ve hiciv kaldırmaz politikacılara bıraktılar. Giderek en ufak eleştiri ve karikatür, en basit mizah ve humor kişilik haklarına saldırı ve aşağılama olarak görülüp mizah yazarları toptan cendereye alındı. Aynı esnada edebiyattan beslenmeyen niteliksiz mizah dergileri ortalığı kapladı. Bunların edebiyat sosuna bulanmış versiyonları olan hayvan, ot, kafa gibi vulgarize türev ürünleri dergiler piyasayı doldurdu. yapmacık bir mizah yayıldı. Dijital dünyanın imkanları ise bayağı mizah anlayışını körükleyen internet sitelerinin yaygınlaşmasına neden oldu. Buna televizyonlardaki vodviller, stand-upçılar, tiyatrocuların ekran şovları vesaire eklendiğinde ise iş tam bir laubaliliğe dönüştü. Uzaktan da olsa edebiyatla alakalı kimi tiyatrocular o dağda popüler kültür içinde yer bulabilmek için seviye düşürdüler. Bazı yetenekli stand-upçı ve komedyenler büyük başarılara ve geniş takipçi kitlelerine eriştilerse de sinema sanatına el attıklarında felaket bir seviye kaybına neden oldular. Toplumsal gelişme, nitelikli mizahın ortadan kaldırılması yüzünden ağır bir bedel ödedi. Toplum hem düzeyini, hem neşesini, hem de inceliklerini kaybetti. Ve kala kala bir Nisan'a kaldık. Değerini bilin muhteremler.